Ayrım 13, sayfa 146. 2 ay sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde kan verdim. Hastanenin mahkemeye yazdığı raporu hakim açıklamadan önce öğrenen Necati Bey, sonucu bana telefonla bildirdi. Bir hafta sonra hakim, Enver'in bütün yasal sonuçlarıyla benim oğlum olduğunun nüfusa kaydedilmesine hükmetti. Bütün bu mahkeme kan aldırma hakimin kararı, nüfusa geçirme aşamalarının birinde bir hastane ya da mahkeme odasında oğlumla karşılaşabileceğimizi gizli gizli hayal ettim. Birbirimizi görünce ilk tepkimiz ne olacaktı? Avukat Necati Bey'e göre oğlumun beni görmek istememesi aslında iyiye yorulmalıydı. Böyle durumlarda yaşları ne olursa olsun oğullar babalarına bir öfke duyuyordu. Nüfusa geçirilir geçirilmez yıllarca zor şartlarda yaşadığı için oğlum ve annenin babaya tazminat davası açma hakkı da doğuyordu. İkisinin de bunu şimdiye kadar yapmamış olmaları iyi haberdi. Belki de akıllarında bizi sıkıştırıp parasızdırmak yoktu. Bu lafın beni iyimser kıldığını görünce de avukat beni uyarmıştı. Bütün babalık davaları en sonunda ekonomik davalardı. Tarihte benim babam şu önemli zengin adam değil, bu fakir ve önemsiz adamdır diye dava açan oğul daha görülmemişti. Sührab'ın yatırımlarına da bakan Necati Bey, bu bahaneyle öngören de şirketi tanıtan toplantıyı yapmamızın iyi olacağını yeniden söyledi. Önce konuyu Ayşe'ye açmalıydım. Bir gün seninle laf arasında değil, gözlerinin içine bakarak konuşmam gereken önemli bir konu var dedim karıma. Nedir dedi, haberden peşinen korkan Ayşe. Ama bu konuyu kuyunun dibinde bıraktığım Mahmut Usta gibi yıllarca kendimden ve herkesten saklayamayacağımı da görüyordum. Bir oğlum varmış dedim Ayşe'ye, evde akşam yemeğinde 2 kadeh rakı içtikten sonra birdenbire. Ve her şeyi hiçbir şey saklamadan olduğu gibi anlattım. Bir anda bu beni ne kadar rahatlattıysa Ayşe'yi de o kadar huzursuz etti. Tabii çocuğuna karşı bir sorumluluğum var dedi Ayşe çok uzun bir sessizlikten sonra. Ama mutsuz oldum bu haberden. Onu görmek istiyor musun? Bu soruya cevap vermediğimi görünce karım diğer soruları sıraladı. Kırmızı saçlı kadını görmeyi, oğlumla arkadaşlık etmeyi, kendisinin de onunla yakınlık kurmasını istiyor muydum? Yıllardır dünyadaki kral Oidipus ve Rüstem ile Sührab yorumlamalarını bu yüzden mi araştırıyorduk? İyice içip Zizur'una sarhoş olduğumuz o gece kendimizden saklayamadığımız asıl konuyu da konuştuk. Başka bir çocuğumuz olmadığına ve Türk hukukunda vasiyet mektubunun da yeri olmadığına göre benim ölümümden sonra Sührab'ın 1/3'ü kendiliğinden bu oğula kalacaktı. Ayşe benden önce ölürse yaş farkımız az olduğu için bu önemli bir ihtimaldi. Benim arkamdan Sührab'ın hepsi yüzünü bile görmediğimiz bu çocuğun olacaktı. Gece rüyamda oğlunun öldürüldüğünü gördüm dedi Ayşe ertesi sabah. Miras hukuk, avukat ve vakıf konularını konuştuğumuz başka bir akşamın sabahında ise daha açık konuştu. Utanarak söylüyorum ama bazen onu öldürmek istiyorum. Bu piçin adı da Sührab olsaydı tam olurdu. O kötü kelimeyi kullanma dedim karıma. Çocuğun bir kabahati yok. Ayrıca babası da belli artık. Çocuğun tarafını tuttuğumu hissetmek karımın kalbini kırar, bir sessizliğe bürünürdü. Bir süre oğlumu ondan gizli görüp görmediğim konusunda ağzım aradı. Onu rahatlatmak için zaten çocuk beni görmek istemiyor dedim. Tuhaf biri sanırım. Sen yüzünü merak ediyor, onu görmek istiyor musun? Hayır diye yalan söyledim karıma ve bu konuda ona yalan söylemem gerektiğine çünkü oğluma bastıramadığım bir merak ve yakınlık hissettiğime karar verdim. 3 ay sonra bir gün Murat Atina'dan telefonla aradı. Yıllar önce beni bir kere Tahran'a çağırdığını ve benim oraya gitmekten hiç pişman olmadığımı hatırlattıktan sonra görüşmek için beni Grand Britannia Oteli'nde beklediğini ekledi. 2 gün sonra Atina'da buluştuğumuzda Yunanistan devletinin iflas etmek üzere olduğunu heyecanla söyledi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki iç savaşta İngilizlerin karargah kurduğu otelin havalı lobisinde bana Atina'daki emlak fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü, şurada oturanların yarısının ucuza bina almak isteyen çoğu Alman yabancı iş adamları olduğunu söyleyip, satışa çıkarılan şehir merkezindeki binaların renkli fotoğraflarını göstermeye başladı. İki gün Murat ve emlakçısı ile Atina'da satışa çıkarılan binaları gezdik. Bir öğleden sonra taksi tutup arkadaşımı bir saat uzaklıktaki Tebai şehrine götürdüm. Burada da terk edilmiş demiryolu hatları, sarmaşıklar ve örümceklerle kaplanmış eski vagonlar, boş fabrikalar, hangarlar gördük. Kral Oidipus'un yaşadığı şehirde tıpkı Ingres ve Gustav Moreau'nun resimlerinde olduğu gibi dimdik bir tepenin üzerindeydi. Orada bir kahve içerken Murat paraya ihtiyacı olduğunu, öngörende aldığı arsaları bana satmak istediğini söyledi. İstanbul'da her şeyi benden hızlı ve ayrıntılı düşünen avukatlarımız bunun mümkün olduğunu, Murat Bey'in istediği fiyatların yüksek olmadığını söylediler. Ama Sührab için çok karlı olacak bu işe girişmeden önce benim oradaki eski günlerimi hatırlatan, şirketimizin iyi niyetine ve benim Mahmut Usta'ya ne kadar saygı duyduğumu kanıtlayan o toplantıyı şimdi artık yapmamız iyi olacaktı. Necati Bey'den Ayşe'ye hiç belli etmeden öngörendeki toplantıyı düzenlersek, Gülcihan Hanım ile Enver Bey'in nasıl davranacaklarını araştırmasını, gerekirse bir özel detektiften yardım almasını istedim. 2 hafta sonra Necati Bey bana toparladığı bütün bilgileri verdi. Kırmızı saçlı kadın ile oğlu birbirlerine çok yakın, çok arkadaştılar. Ama babalık davasından sonra daha az görüşüyorlardı. Kırmızı saçlı Gülcihan Hanım, Necati Bey'in görüşme teklifini önce hayır diye cevap vermiş, sonra kimseye söylemezseniz şartını koşmuş, daha sonra da görüşmekten vazgeçmişti. İstanbul'da Bakırköy'de rahmetli kocası Turgay Bey'den kalan bir dairede yaşıyor, televizyon dizilerine seslendirme yaparak geçiniyordu. Avukat Necati Bey'e göre oğlum Enver için hem reklam kampanyasına tepkili olduğu hem de babasının ben olduğumun bilinmesini şimdilik istemediği için bu toplantıya katılmayacaktı. Oğlum Enver çok başarılı bir muhasebeci değildi belki ama öngörendi güvenini kazandığı esnafın muhasebe defterlerini tutuyor, vergilerini ödemesine yardım ediyordu. Oğlum bazılarına göre anasına çok bağlı olduğu, başkalarına göre ise asabi ve huysuz olduğu için şimdiye kadar evlenmemişti. Annesinin tiyatro sevdasına inanan bir genç arkadaş topluluğuyla görüşüyor ve Necati Bey'in bana getirdiği Hilal, Pınar gibi ılımlı muhafazakar edebiyat dergilerinde şiirler yayımlıyordu. Evde Ayşe göstermeden bu şiirleri okurken, acaba babam sağ olsaydı, Dinci dergileri şiirler yazan torunu hakkında ne düşünürdü diye sordum kendime. Aynı günlerde Sührab'ın tanıtım bölümünden öngörendeki toplantıyı düzenlemelerini istedim. Ayşe'ye bu toplantıya katılmayacağımı söyledim. Hem öngörene gitmek bana korkutucu geldiği hem de toplantının düzenlemesini bile istemeyen Ayşe'yi kırmamak için. Toplantı tarihimde kendime bir Ankara yolculuğu icat etmiştim. Cumartesi öğleye doğru şirkete gidince ani bir kararla Ankara yolculuğumu iptal ettirdim. Öngörüne giden Sührab çalışanlarının heyecanı beni etkilemişti. Necati Bey'den benim de o öğleden sonra öngörüne giden Sührab takımına katıldığımı Ayşe'den gizlemesini rica ettim. Sonra da aklımın bir yanıyla 30 yıldır hayal ettiğim şeyi, öngörüne trenle gitmek istediğimi arkadaşlara söyledim. Yazıhaneden çıkmadan önce madenci ve müteahhitlere devletin istek üzerine verdiği ruhsatı ve Kırıkkale tabancamı yanıma aldım. 15 gün önce Sührab'ın boş bir inşaat alanında çimento torbalarının üzerine koyduğum şişelere ateş ederek Kırıkkale tabancamı denemiştim. Bir olay çıkmasından korkuyordum tabii. Öngörüne giden tren surlarla Marmara Denizi, yüzyıllık çarpık çurpuk binalarla, ya yeni beton oteller ve parklar, lokantalar, gemiler, arabalar arasından sallana sallana ilerlerken, karnımda gittikçe artan bir ağrı hissediyordum. Necati Bey o öğleden sonra bana bir kere daha Enver Bey'in toplantıya katılmayacağı, öngörende olmayacağını söylemişti ama ben oğlumun babasını görmek için bir şekilde oraya gelebileceğini heyecanla düşünmeden edemiyordum. Mahmut Usta ve suçumla yüzleşme korkum 30 yıl sonra öngörende oğlum ile karşılaşma telaşına dönüşmüştü. Tren öngörende hız keserken bizim düzlüğü beton binalar arasından göremedim ama bir an burada bir randevum varmış gibi hissettim kendimi. İstasyon binasından çıkar çıkmaz eski öngörenin yok olduğunu bir anda gördüm. Kırmızı saçlı kadın hangi katta diye pencerelerine baktığım apartman yıkılmış, yerine bütün meydanı hamburger yiyen, bira ve ayran içen genç bir kalabalıkla dolduran hareketli bir alışveriş merkezi yapılmıştı. Meydana bakan binaların girişleri bankalar, kebapçılar ve sandviç büfeleriyle dolmuştu. İstasyon meydanından bir zamanlar Rumeli kahvehanesinin olduğu yere Mahmut Usta ile oturduğumuz masanın durduğu kaldırıma hatıralarımdan çok sık yaptığım gibi ezberden yürüdüm ama geceleri çay içişimizi hatırlatan hiçbir şey göremedim. Eski insanlar eski binalarıyla gitmişlerdi. Yerlerine cumartesi öğleden sonra eğlenmek isteyen gürültücü, neşeli, meraklı bir kalabalık ve onların yeni apartmanları gelmişti. Lokantalar sokağından geçerken hafta sonu olmasına rağmen etrafta ne bir er ne de onları denetleyen bir jandarma görebildim. Nalbur ve demirci dükkanını ve Mahmut Usta'nın her akşam sigara aldığı bakkalda olmaları gereken yerde görmedim ama bahçeler içindeki 2-3 katlı evlerin hepsi yıkıldığı ve yerlerine birbirine benzeyen 5-6 katlı apartmanlar yapıldığı için hatıralarımı doğru sokaklarda mı arıyordum onu bile çıkaramıyordum. Kısa sürede öngörene bu geri dönüşü gözümde fazla büyüttüğüme karar verdim. Eski kasabanın yerine İstanbul'un yüksek binalarla tıkış tıkış sıradan bir yeni beton mahallesi yükselmişti. Yine de eski insanlardan bazılarını tanıdım. Kuyucu çırağı Ali ile el sıkıştık, gülümser ve dostaneydi. Sırrı Siyahoğlu'nun evine gidip şişman karı koca ile bir çay içtim. Necati Bey ve Sührap yöneticileri de bizimleydiler. Mahmut Usta'nın yakını olduğunu söyleyen bir pastane sahibiyle çevredekilerin ikimizi de mahcup eden zorlamalarıyla el sıkıştık. Mahmut Usta'nın yattığı mezarlık boyunca yokuştan yukarı çıkarken arsa ve apartman işine girenler dışında aslında öngörende unutulduğuma, korkacak fazla bir şey olmadığına karar verdim. 30 yıl önce bomboş bir arazi olan yokuşun üzerindeki bizim düzlük, 6-7 katlı apartmanlar, depo binaları, atölyeler, benzinciler, alt katları lokanta, kebapçı dükkanı ve süpermarketlerle dolu bir beton ormanına dönüşmüştü. 30 yıl önce tarlalardan geçerek kestirme yaptığımız yolun kıvrımları, yüksek apartmanlar yüzünden gözükmediği için bizim kuyuyu kazdığımız yeri çıkartmakta zorlanıyordum. Sührap'ın çalışkan satış takımı beni ara sokaklardan geçirip toplantı ve yemek için kiraladıkları düğün salonuna soktular. Geniş salonun pencerelerinden bizim düzlüğün neresinde olduğumuzu, askeriyenin ve uzaktaki mavi dağların nereye düştüğünü çıkarmaya çalıştım. Bizim kuyu askeriye yönünde yarım kilometre uzakta bir yerde olmalıydı. Her şeyi bir yanı bırakıp şimdi yalnızca oraya gitmek istiyordum. Yeni havalanı ve Boğaz Köprüsü'nün çevre yollarını öngörene bağlayacak 4 şeritli asfalt yol, eski öngörene istasyon yönünden değil, bizim kuyu tarafından yaklaştığı için bizim düzlükteki arsa ve daire fiyatları yükselmişti. Toplantıya katılanların çoğu öngörenli değil, hızla gelişen bu yörede daire almayı düşünen araba sahibi yeni zenginlerdi. Sührap yöneticilerinin gösterdikleri çeşitli maketlere, üst katlardan gözüken manzaranın niteliğine, havuzların çocuk parklarının büyüklüğüne ne kadar ilgi gösterdiler, içimdeki huzursuzluk yüzünden anlayamıyordum. Sührap'ın Beykoz Kartal ve başka yörelerdeki yeni binalarında daire satın alan iki çifti de çok mutlu olduklarını söylesinler diye bizimkiler toplantıya getirmişlerdi. Onların kalabalığa Sührap hayat tarzı denen bir şeyi anlatmaları da arka sıralarda oturan ve toplantıya ev arsa merakından çok eğlencesi için gelenleri hareketlendirdi. Alaycı bir iki soru işittim. Arkalardaki kalabalık belki de örgütlüydü. Beni mahcup edip hatta aşağılayıp Sührab'ın satışlarını baltalama çabası da olabilirdi bu. Haber vermemiştim ama eski öngörenler beni bekliyorlardı. Ben de kısaca konuştum. İstanbul'un bu güzel köşesine ta 30 yıl önce ustamla kuyu kazmak için geldiğimi söyledim. 30 yıl önce burada su olarak bütün bu arazilerin şenlenmesine, sanayinin ve kalabalıkların buralara yerleşmesine ön ayak olan Mahmut ustamı saygıyla anıyordum. Buradaki maketleri gösterilen yeni binalar, 30 yıl önce uygarlık hamlesinin bir devamıydı. 100-120 kişilik bir kalabalık vardı. Arkalarda yüksek sesle konuşarak gülüşen genç erkeklerin buraya eğlenmeye geldiklerini, kötü niyetli olsalar bile bunu saklamadıkları için tehlikeli olmadıklarını seziyor. Asıl kötü niyetlilerin kalabalık içerisindeki sessizlerin arasından çıkacağını düşünerek salonun arka kısımlarını görmeye çalışıyordum. Benden önceki konuşmalarda olduğu gibi bana da ben sorusu olan var mı diye diyemeden sorular sordular. Ödeme şartları konusundaki bir soruyu kampanya yöneticisi cevapladı. Bir başka çiftin bugün para verirlerse ne kadar sonra dairenin teslim edileceği yolundaki sorusuna da aynı yönetici cevap veriyordu ki ortalarda yaşlıca bir kadının ısrarla kalkan elini görünce kalbim hızlandı. Aklım neredeyse gözlerimin çok fark ettiğini biraz geç kavramıştı. Orada oturan hanımefendi saçlarından da belliydi ki kırmızı saçlı kadındı. Göz göze geldik. Kalabalığın uğultusu içinde düşmanca değil, dostane gözükmeye çalışarak tatlılıkla gülümsüyor, ısrarla elini kaldırıyordu. Ona söz verdim. Sührab'ın başarılarını çok takdir ediyoruz Cem Bey dedi. Sizden bu binaların birinin içinde bir de tiyatro salonu yapmanızı bekliyoruz. Çevresinde oturan birkaç kişi bu sözünü alkışladı ama kırmızı saçlı kadın ile bana özel bir ilgi gösteren veya sözünde ikinci bir anlam ya da ima arayan kimse göremedim. Sorular sonrası kalabalık maketleri doğru ilerlerken, dağılırken birbirimize yaklaştık. 30 yıl sonra onu ilk defa görüyordum. Yıllar kırmızı saçlı kadını hırpalamamış, yüzündeki güzel, esrarlı ifadeyi, burnunu, ağzını, kendine özgü kalın ve yuvarlak dudaklarını daha belirgin kılmıştı. Yorgun ve öfkeli değil, rahat ve neşeliydi. En azından öyle gözükmek istiyordu. Böyle gelip şaşırttım sizi Cem Bey. Bazıları oğlumun arkadaşı olan gençlerden bir tiyatro topluluğu kuruyoruz burada. Onları size tanıştırmak istedim. Duyurmadılar ama bugün buraya geleceğinizden de emindim. Enver Bey yok mu? Yok. Tiyatro topluluğu dediği gençler kendi aralarında bir köşedeydiler. Necati Bey dikkatleri çekmeden benim kırmızı saçlı kadını gözlerden uzak bir köşeye oturtup çay ısmarlayıp yalnız bıraktı. Cem Bey, oğlumuz Enver'in babası siz misiniz, Turgay mı? Bundan yıllarca emin olamadım ama aşırı bir merak da hissetmedim. İçimde hep bir şüphe vardı ama mahkemeye gitsem bir şey kanıtlayamaz, yalnızca herkesi üzer, sizi ve kendimi rezil ederdim. Böyle bir niyetim olmadığını siz de biliyorsunuz. Kırmızı saçlı kadının her sözünü yutar gibi dinliyor. Bir yandan da salondaki kalabalıktan bizimle ilgilenen meraklı kimse var mı diye bakıyordum. Şimdi karşımda olması, küçük ellerinin gene hızla hareket etmesi, 30 yıl önce istasyon meydanında benimle yürürken giydiği uzun eteklikle aynı gök laciverti bir kıyafet giymesi, yüzünün tırnaklarının bakımlı olması ve anlattığı her şey beni şaşırtıyordu. Babasının kim olduğu konusunda kafamdaki şüpheyi tabii ki ikisine de hiç hissettirmedim diye devam etti. Ondan önce ağabeyiyle evli olduğum için Turgay zaten bana ve oğluma kötü davranıyordu. Ayrılmamızdan ve Turgay'ın vefatından sonra biyolojik babasının aslında sizin gibi çok başarılı, parlak bir insan olabileceğini anlatmam, Enver'i dava açmaya ikna etmem çok zor oldu. Sonunda davayı açtı ama bu yüzden çok kavga ettik. Oğlumuz Enver henüz hayatında başarılı olamadı ama gururlu, hassas ve çok yaratıcı biridir. Şiirler yazıyor. Necati Bey söyledi, bazıları yayınlanmış. Dergileri bulup okudum, güzel şiirler. Ama fikirlerini ve o dergileri yadırgadım. Ne yazık ki genç şairinin resmini de yayımlamamışlar. Aa tabii, size oğlunuzun bir fotoğrafını yollayayım dedi kırmızı saçlı kadın. Fikirleri ise önemli değil. Bugün inattan dincilerin dergisine yollar, yarın askerler ve bayrak hakkında şiir yazar. Çok dik başlı ve kişilikli ama her şeyi tepkisel. Ona yol gösterecek kuvvetli bir baba lazım. Kalabalıktan birkaç kişi bize yaklaşıyordu. Enver'in babasını tanıyıp sevmesi şart dedi kırmızı saçlı kadın. Bugün onu buraya çağırdım ama gelmedi. Bugün gelen gençlerde tiyatro merakını ben uyandırdım. Pazarları İstanbul'da buluşur, tiyatroya gideriz. Bazıları Enver'in arkadaşlarıdır. Kalabalık bize yaklaşınca kırmızı saçlı kadın apartman daireleri hakkında bilgi edinmeye çalışan dikkatli bir müşteri resmiyetine bürünüp kibar hareketlerle çayını yudumladı. Ben kalkıp kalabalık içerisinde biraz gezindikten sonra Necati Bey'e sokuldum. Kırmızı saçlı kadın ve tiyatro sever genç misafirlerini akşam için düzenlediğimiz yemeğe davet etmesini istedim. Her şey çok iyi gitti dedi avukat Necati üzerinden bir yük atmış olmanın coşkusuyla. Artık öngörende Sührab'ın fazla bir sorunu kalmaz. Hiç belli olmaz dedim. Çünkü burası artık öngören değil, İstanbul. Tanıtım toplantısından sonra düğün salonunda içkili bir akşam yemeği vermek reklamcıların fikriydi. Yemeği Lokantalar Sokağı'nda hala açık olan Kurtuluş Lokantası düzenliyordu. Samsunlu yaşlı patron ile 30 yıl öncesini konuşurken, kırmızı saçlı kadınla Kurtuluş'ta bir akşam aynı masada oturduğumuzda hatırladım. Yemekte kırmızı saçlı kadın ve tiyatrocu gençlerden uzak durmaya ve bir an önce kalkıp gecikmeden İstanbul'a dönmeye karar verdim. Tek istediğim dönmeden önce Mahmut Usta ile kazdığımız kuyuyu görmekti. Necati Bey bu isteğimi kolay diyerek karşıladı. Ama öngörünün eskilerinden birini mesela çırak arkadaşım Ali'yi rehber olarak ayarlamak yerine kırmızı saçlı kadına gitmesi beni huzursuz etti. Serhat tiyatro sever genç dostlarımın en akıllısı, en olgunudur dedi yanıma gelen kırmızı saçlı kadın. Bir gün öngörende Sofokles'i oynamayı hayal ediyor. Kuyunun yerini nereden biliyorsunuz diye sordum Serhat Bey'e. Su çıktıktan sonra kuyu meşhur oldu dedi tiyatro sever Serhat Bey. Mahmut Usta çocukluğumuzda bize kuyuculuk hikayeleriyle eski masalları anlatmayı severdi. O masalları şimdi hatırlıyor musunuz? Çoğunu hatırlıyorum. Oturun şuraya yanıma Serhat Bey dedim. Belki bir ara yemekten kalkar, bir koşu bana kuyuyu gösterirsiniz. Tabii. Tıpkı 30 yıl önce bir akşam olduğu gibi, önümde kulüp rakısı, beyaz peynir, mezeler ve masanın diğer ucunda kırmızı saçlı kadın vardı. 30 yılda babam gibi rakıyı sevmeyi öğrenmiştim. Yanımda oturan delikanlının boş bardağını dolduruyor, hızla içiyor, kırmızı saçlı kadın ile tiyatroculardan yana hiç bakmıyordum. Bir ara rakı sever ve nazik Serhat Bey'e, çocukluğunda Mahmut Usta'dan dinlediği hikayelerden şimdi en çok hangisini hatırladığını sordum. En çok oğlunu bilmeden öldüren savaşçı Rüstem'in hikayesi kalmış aklımda, dedi duyarlı Serhat Bey. Mahmut Usta bu hikayeyi nereden duymuştu? Evet, benden önce o da gitmişti Sarı Çadır Tiyatrosu'na ama o yamalı bohça oyunundan pek bir şey anlaşılamazdı. Kırmızı saçlı kadın hikayeyi ona anlatmış olmalıydı. Belki de doğuştan biliyordu. Rüstem'in hikayesi neden kaldı aklınızda? Korktuğunuz için mi? Mahmut Usta babam değildi dedim makul Serhat Bey. Niye korkayım ki? 30 yıl önce bir yaz ben Mahmut Usta'yı babam yerine koymuştum dedim. Babam bizi bırakmıştı. Ben de kuyu kazarken onu kendime baba bellemiştim. Sizin babanızla aranız nasıl? Uzak dedi Serhat Bey önüne bakarak. Acaba kırmızı saçlı kadın ile tiyatrocu arkadaşlarının yanına mı dönmek istiyordu? Çok mu karışmıştım bu sessiz delikanlıya? Masalarda oturan kalabalık içkiyle keyiflenip neşelenmişti. Salonda rakılı hemşeri toplantılarında ve baştan sonra meyhaneye giden erkekler arasında oluşan o dinmek bilmeyen uğultu vardı. Mahmut Usta'yı nasıl tanıdın? Çocukları etrafına toplar hikaye anlatırdı. Kendiliğinden gitmiştim evine. Sakat omzunu ilk gördüğümde korkmuştum aslında. Kuyudan sonra Mahmut Usta'nın evini de gösterir misin? Tabii birkaç ev değiştirdiler. Bazıları yıkıldı. Hangilerini göstereyim? Mahmut Usta'nın hikayelerinden korkardım dedim. En sonunda hikayeler de doğru çıktığı için. Doğru çıktığı için ne demek diye sordu. Yani hikayelerdeki şey sonra hayatta başıma geldiği için. Bir de Mahmut Usta'nın kuyusundan korkardım. En sonunda bir gün aşırı korkuya kapılıp onu bırakıp kaçtım. Bu hikayeyi biliyor muydun? Biliyordum dedi gözümün içine bakamadan. Nereden biliyordun? Bana Gülcihan Hanım'ın oğlu Enver anlattı. O buralarda muhasebecilik yapar. Mahmut Usta aslında onun babası gibidir. Çok yakınlardı bir ara. Delikanlının suratında kötü niyetli bir ifade, bir kurnazlık belirtisi yoktu. Hiçbir şeyden haberdar olmadığını hissettim ve bir süre sustum. Rakı ve sigara kokulu gecenin derinliğini kafamın içinde hissediyordum. Çok sonra bu Enver Bey bu akşam buraya geldi mi diye sordum birdenbire. Nasıl dedi Serhat. Bu anlaşılmaz hatta pervasız bir soruymuş gibi bir an hayretle baktı bana. Ne toplantıda ne de masadaki kalabalık içinde oğlum olmasını istediğim kimse yoktu aslında. Enver buraya gelmedi dedi delikanlı. Size geleceğini mi söylediler? Size geleceği mi söylendi? Cevap vermedim ama delikanlı içimdeki huzursuzluğu hissetmişti. Buraya gelmez o dedi. Niye? Bu sefer de Serhat soruma cevap vermedi. Ayrım sonu sayfa 157.